Spor daima.
Aslında hepimiz ne kadar mesuttuk, kim bilir? Mesut'un kafası karışıktı çünkü büyük futbol takımlarının hemen hepsi ona talipti. Bir gün sordum, ya herkes seni konuşurken bu surat da ne böyle? Kararsızım dedi. Bilirsin buralara gelene kadar ne acılar çektik. Meğer asıl sıkıntı buradaymış. Neyse dedim, takma kafana, iş olacağına varır. Aynı hafta bir deplasman maçına gittik. Ben yedektim. Mesut her zamanki gibi ilk 11'deydi. Maç başladı, aradan 10 dakika geçti geçmedi, bir baktık Mesut büyük bir acıyla yerde kıvranıyor. Maçın hakemi sağlık ekibini sahaya davet ettiği an anladık ki durum ciddi. Mesut'un kramponları ıslak zemine takılmış, ön çapraz bağları kopmuştu. Onu hemen hastaneye götürdüler. Takıma gelince herkesin morali bozuktu, maçı da kaybetmiştik. Birkaç gün sonra ameliyat oldu Mesut. Kulüp lojmanına döndüğü gün baktım koltuk değnekleriyle yürüyor. Zamanla iyileşti tabii ama o eski Mesut'tan artık eser yoktu. Aynı yıl ben farklı sebeplerden Mesut sakatlığı nedeniyle takımdan ayrıldık. Mesut'u uzun süre göremedim. Yıllar sonra ortak bir arkadaşımızla Ankara Kızılay'da rastlaştık. İlk işim ona Mesut'u sormak oldu. Mesut dedi, kendi memleketinde açtığı bir çorbacı dükkanını işletiyor. Şaşırmıştım. Ne yalan söyleyeyim ama biz lafa dalınca Mesut konusu da kaynayıp gitmişti. Futbol oynarken ben de sık sık sakatlanırdım. Çünkü sahada oyuna kendimi fazlasıyla kaptırmak gibi bir sorunum vardı. Bu yüzden yıllar içinde burnum kırıldı, ayak tarak kemiğim çatladı, sol diz iç yan bağlarım koptu. Ve futbolu bıraktığım yıl sağ dizimden menisküs ameliyatı oldum. Aynı yıl koltuk değnekleriyle gezmeye başladığımda aklıma hemen yıllar önceki Mesut geldi. Çünkü onun ameliyatını bir video kaydından takım halinde izlemiştik. Ameliyat sırasında sağ dizinin iç bölümünü neşterle en az 10 santim açıyorlar ve devamında dikiş atarak kapatıyorlardı. Oysa ben 90'ların başlarında yeni yeni yapılmaya başlanan artroskopi sayesinde ameliyat masasından Mesut'a nispetle çok daha rahat kalktım. Sonra Mesut'u nasıl da pat diye unuttuğumuz günler geldi aklıma. İçimden Özkan dedim, sen Mesut'u nasıl unuttuysan bu dünya seni de öyle unutacak. Bu işlerin psikolojik yanı da epeyce yıpratıcıdır. Çünkü kendinizi bir anda işe yaramaz, hatta hiçbir zaman iyileşmeyecek gibi hissedersiniz. Hele o koltuk değnekleriyle yürümek dayanılacak gibi değildir. Neticede futbol tarifi imkansız güzellikte bir oyundur benim için. Bu yüzden içinizdeki bütün egolara da hitap eder. Hatta gerçek hayatla bağınız kopar ve siz bunu o dönemde asla anlayamazsınız. Yani hayatı tıpkı bir Luna Park'ta eğleniyormuş gibi yaşarsınız. Fakat gün gelip futbolu bıraktığınızda ya da futbol sizi bıraktığında Luna Park'ta eğlenenleri bu kez sadece izlemek zorunda kaldığınız an gerçek hayatla buluşuverirsiniz. Ve anlarsınız ki gerçek hayat eski bir duvar saatinden gelen gong sesleriymiş. Bu bilince erdiğiniz an, tecrübelerinizden edindiğiniz yeni umutlara sarılma zamanıdır artık. Şu cümleleri kurarsınız. Yaşadıklarının artık öyle yavaşlatılmış bir tekrarı falan olmayacak. Tamam, yeşil sahadaki hünerlerin güzeldi ama bu yeni macerada onlara artık yer yok. Üstelik kramponların da yok artık. Neyse ki yürümeye kararlısın. Hem korkma, iskarpinler de en az kramponlar kadar iş görür. Sen yeter ki yürümek iste. Kim bilir, belki de bakarsın hayata gol atmak başka çabalarla da mümkündür. Efendim merhaba. Az önce canlı yayında okuduğum metni yine programımızın daimi konuğu Özkan Pekesen kaleme aldı. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, ortak canlı yayından, Spor Daima'dan sesleniyoruz size bir kez daha. Geçtiğimiz hafta ele aldığımız sporcu sakatlıkları ve tedavi yöntemleri konusuna bu haftada devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Spor Daima ekibini aslında biliyorsunuz ama ben yine de hatırlatacağım. Bugün canlı yayında rahatsızlığı nedeniyle aramızda olmayan ama programa çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu. Ana kumandada sevgili Tolga Kökten. Telefon hattımızda İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, spor sosyoloğu Profesör Doktor Ahmet Talimciler. Tam sağımda stüdyoda programımızın daimi konuğu Özkan Pekesen ve mikrofonun başında Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyorum tüm ekip arkadaşlarım adına. Özkan'cığım hoş geldin.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Uzunca bir metin yazmışsın ama dolu dolu bir metin yazmışsın. O psikolojiyi de anlatan bir metin değil mi?
Evet.
Başa gelenler, yaşananlar.
İster istemez biraz uzadı çünkü çok kapsamlı şey var dediğim gibi yani... Çok zorlu bir süreçtir. Bir de genç olmanız yani doğru düşünmenizi engeller. Çünkü çok rahat yapabildiğiniz yani hareketleri hiçbir şekilde yapamamaya başlarsınız. Dolayısıyla takımda oynamak gibi bir kaygınız vardır. Yerinize
bir tabii bir de öyle bir şey var. Tabii, o bulunduğun konumu kaybetmeyi
hatta şöyle hisseder. Bütün sporcular böyledir. Yani bana az bir şey değil. Ben ondan çok daha iyiyim ama işte şu ayak böyle olmasaydı bakın görün neler yapacaktım gibi bir psikolojiden asla kurtulamazsınız. Yani o kenarda oturma hakikaten büyük bir acı verir.
Yani bu verdiğin örnek bana Nasrettin Hoca'nın o fıkrasını hatırlattı. Hani çok yaşlı bir durumda merkepten düşüyor Nasrettin Hoca. Ah hocam diyor sen gençken böyle şeyler başına gelmezdi diyor. Sonra sağına soluna bakıyor. Biz senin gençliğini de biliyoruz diyor kendi öz eleştiri. Bir psikoloji yani sporcu psikolojisi. Burada bu söylediğin cümlede haklılık payında olabilir ama kişinin kendini kandırma ihtimali de var.
İşte şey var yani o zaman mesela yeterince tecrübeli değilsiniz. Mesela insanın ilk kez sakatlandığı zaman üçüncü sakatlığında başka bakmaya başlıyor konuya. Hani mesela evet bu süreç geçecek bir noktaya geleceğim demeye başlıyorsunuz. Hep tecrübeyle ilgili. Ama erken karşılaşırsanız yani mesela diyelim ki ayağınız burkuldu, ciddi burkulma olur, çok kötü, korkunç şişer falan. Mesela onun gününü hesaplamıştık yani 35 günde 45. gün iş biter mesela kendinize gelirsiniz.
Olumluya döner diyorsun.
Evet, dolayısıyla bunu bilirseniz eğer bir daha ayağınız burkulduğu zaman eski telaş yoktur.
Bu da çok önemli bir bilgi. İstersen bir hocamı çok elbette bekletmeyelim. Ahmet Hocam merhaba.
Merhaba.
Nasılsın değerli hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
Bizler de iyiyiz. Özkan'ın metnini de dinledin. Sağ olsun yayına bu sefer Eda olmadığı için Tolga'dan yardım istedik. O da seni tam vaktinde bağladı, eksik olmasın. Dinledin. Neler söylersin hocam?
Metinler her hafta biraz daha şeyi yükseliyor.
Usta işi oluyor değil mi hocam?
Vallahi yükseliyor. Giderek daha böyle keyifli bir metin ortaya çıkıyor. Metin analizleri gerçekleştirilecek bir kıvama doğru gidiyor. Yani hakikaten ellerine sağlık.
Çok teşekkür ederim hocam. Araya girdim ama çok teşekkür ederim.
Rica ederim. Yani söz konusu şimdi bir de tabii burada yaşanmışlıklar var. Tabii. Yaşanmışlıkların üzerine yılların içerisinde o deneyimlenmiş olan yepyeni süreçlerin de buna vakfedilmesi var. O açıdan bence çok keyifli metinler. Onu
hatta hocam lazım. Hani deneyimin yanına demlenme de geliyor değil mi? Belirli
evet,
yaşlardayız.
Bir araya geldiğinde çok daha özel bir şey ortaya çıkıyor açıkçası. Ve burada tabii şunu da eklemek lazım. Yani Özkan Bey çok güzel söyledi. Yani zaman içerisinde işte üçüncü sakatlık, beşinci sakatlık ama orada da şöyle bir durumu da açıkçası tartışmaya açmak lazım. Yani özellikle bu sürecin sonuna doğru yani artık bırakmaya yaklaştığında yaşanan sakatlıklar konusunda ne der onu bir sormak isterim. Birinci husus bu. Yani az önce genç ilk defa başına geldiğinde ya da ikinci başına geldiğinde o tecrübesizlik falan bundan bahsetti ama bir de yani o kendisinin mücadelesi içerisinde, yani o futbolculuk serüveni içerisinde sona yaklaştığında başına gelen sakatlıklarla ilgili ne söyler, bir bunu sormak isterim kendisine. Bir ikincisi de aslında ben yıllar önce İzmir'de Ege Üniversitesi'ndeyken spor bilimleri fakültesinde bir öğrencim vardı. Yüksek lisans danışmanlığı yapmıştım. Hatta daha sonra kitap olarak da yayınlandı. Ah bir futbolcu olsak diye. Orada özellikle buna yönelik bir çalışma da yapmıştık. Yani çeşitli eski futbolcu adayları, futbolculuktan başında sakatlanmış ki benim öğrencim de futbolculuğun başında sakatlandığı için o da yarı yolda bırakmak zorunda kalmıştı. Öyle ilginç bir serüven o. Çünkü yani bir taraftan baktığınızda yani burada anlattığım metindeki işte Mesut hikayesi bence çok ilginç bir noktaya karşılık geliyor. Evet. Ve Türkiye'de böyle geleceği çok parlak olup yaşadığı sakatlıklar sonrasında hayatı bambaşka yerlere giden insanlar var. Bu metinde anlatılan Mesut da onlardan bir tanesi.
Evet, doğru söylüyorsun. Hocam, o zaman sorunun cevabını Özkan'dan alalım. Sen de soluklan. Oradan devam edelim yine, olur mu?
Tamam.
Şimdi çok önemli iki şeyi hatırlatarak gireyim cümleye. Şimdi ben bir maçı izlediğim zaman bir pozisyonda bir oyuncu yere düştüğü an yüksek oranda ne kadar ciddi bir durum olup olmadığı ile ilgili tahminlerim çok yüksek oranda tutar.
Tabii.
Çünkü filmi gördüğüm için, yani diyorum ki yani
bizzat rol aldığın için filmin
kalkması
içinde
zor diyorum. Şimdi bir başka gene çok önemli şeyden bahsedeyim. Sakatlıkların en önemli sebeplerinden bir tanesi, hatta en üst sıralarda bir sıralama yapılsa çok bir sebepler olabilir ama
tabii,
oyunu yeterince bilmemekle alakalıdır. Yani pozisyon bilginizin hangi pozisyonlarda pozisyona dahil olmanız gerektiğini ya da işte ayağınızı uzatacağınız yerleri falan hepsini bunları maçlar ilerledikçe çok net olarak anlamaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla futbolu iyi biliyorsanız yani sakatlanma oranınız o anlamda da geriye düşer.
Burada çok kısa araya gireceğim, sonra devam etmeni rica edeceğim. Ahmet Hocam, 1980'lerin başında Gençlik Spor Bakanlığı'nın bir etkinliğiyle biz de izci grubumuz vardı. Bolu Aladağlar'a gittik. İşte orada bir 15 günlük bir hem gezi hem kamp hem bir tecrübe olsun diye. Bize kayak da öğretmek istediler. Kayak takımları var falan. Özkan'ın kurduğu cümle bana hemen o günleri hatırlattı. İlk dersin ilk dakikasında kayak hocamız şunu söyledi. Size önce kaymayı, işte batonu tutmayı, şunu bunu öğretmeyeceğim. Nasıl düşmeniz gerektiğini öğreteceğim. Çünkü biçimsiz düştüğünüz anda hemen bir kırıkla karşılaşırsınız. Ve kendinizi işte hafif sağa meyil vereceksiniz, atacaksınız, bırakıvereceksiniz diye. Sanki bütün bunlar aslında bir bütünün parçaları gibi, değil mi Ahmet Hocam?
Şimdi bütün spor dallarında aslında benzer şekilde ABC'sinde bunlar vardır. Yani neyi nasıl yapmanız gerektiğiyle ilgili olarak oradaki hoca, antrenör ne derseniz deyin, yetkili size aslında neyin nasıl yapılacağı söylediği kadar neyin nasıl yapılmaması gerektiğini de anlatır. Ve burada özellikle eğer düşmeyi doğru şekilde düşmeyi bilmezseniz bir tarafınızı kırıp bir daha hayatınız boyunca o spor dalını icra edememe ihtimaliniz ortaya çıkaracağı gibi, bir de sizin gündelik hayatınız içerisindeki rutinlerinizi zorlayacak bir takım etkenler de ortaya çıkıyor.
Yani bırak spor yapmayı, evin içinde dolaşmak bile azap olabilir.
Tabii
diyorsun.
Yani sporu bir tarafa bıraktım. Yani işte basket oynarken yanlış bir hareketle elinizi kırdığınızı düşünün. Veya da bu dirseğinizi kırdığınızı düşünün. Ve bu sizin hayatınızın dönüm noktası haline geliyor. Ya da işte omuzunuzun çıktığı ve işte o öyle şeylere yol açabiliyor ki sürekli olarak omuzu çıkan insanlar var. Yani bakıldığı zaman
Birtan vardı hocam, sizin karşı yakada basketbolcu sürekli omuzu çıkardı. Ben çok
tabii hatırladım. Çok var böyle. O yüzden yani size onu söylemiş olması bence çok hayati bir nokta.
Ve bak hiç unutmamışım. Aradan 35-40 yıl geçmiş. Hala zihnimde o cümle benim.
Şunu hatırlatayım. Çok yani bizim yani hem kitap olarak hem de film olarak çok bilinen gol kralı Kemal Sunal'ın oynadığı filmin en son sahnesi vardı. Çok bilinir. Yani işte o filmde Duvar Ahmet lakaplı Yavuz Şimşek'le karşı karşıya gelirler. Evet. Yavuz Şimşek sakatlanır. Ve oradan sonra filmin en son sahnesinde artık benim işim bitti diye söyler. Çünkü ayak bu ayak bana bıraktı der.
Yeah.
Şimdi tam öyle bir noktadayız ki Şimdi geçen haftadan bu yana konuşuyoruz ve konuştuklarımıza bakarsanız bu hafta Özkan Bey'in yazmış olduğu metinde tam da buraya karşılık geliyor. Yani bir sporcunun neleri nasıl yapması gerektiğini aslında birazcık kafa yorduğunuzda futbol denilen oyun içinde diğer bütün spor dalları içinde karmaşıklaştıran bizleriz. Ve gerçekten o basitliği öğrendiğiniz takdirde neyi nasıl yapmanız gerektiğini ve nasıl yapmamanız gerektiğini fark ettiğinizde işler farklı şekilde yürümeye başlıyor. Ama ne yazık ki Türkiye'de biz bu basitliği karmaşıklaştırma gibi bir algıya sahibiz. Karmaşık yaparsak daha farklı olur bir düşüncesindeyiz. Öyle değil aslında işler. Evet. Ve hakikaten şunu açtık. Yani ikimiz de yani buradaki üçümüz de aynı kuşağın akranlarıyız ve Türkiye'de 70'lerde hatta 80'lerin sonuna kadar futbol sahalarının hangi aşamada olduğunu gayet iyi biliyoruz.
Ki her programda ama yeri geldikçe değindik bunlara, değil mi?
Ama bugün geldiğimiz noktada artık futbol sahaları başka bir aşamaya geldi. Tabii. Başka bir noktadayız. Yani oradaki bütün dış etkenleri azaltabilme haline çok şükür kavuştuk. Yani ülke olarak bütün bu seviyelerden geçtik. Yani kramponlar değişti, çimler değişti, pek çok şey değişti. Ama ne yazık ki o mantaliteyi hala tam anlamıyla hayata geçiremedik.
Hocam yani, bu söylediklerin çok doğru. Metin Tekin'in bir beyanatı geldi aklıma. Bu komik de bir şey. Şampiyon olduk 80'lerde diyor. Fakat malzemeci hepimize topları zimmetlemiş. İki top eksik, top nerede diye bize hesap soruyor diyor. Hani biz şampiyonluğun falan tadını çıkaramıyoruz. Bu kadar bir sıradan futbol topu bile ne kadar kıymetliydi, ne kadar erişilmezdi.
Öyle bakıyorsanız ben de şeyi hatırlıyorum. Feyyaz Uçar'ın malzemeci, meşhur Beşiktaş'ın malzemecisinden Süreyya'dan tozluk istediğini, tozluk bile yok. Yani öyle bir aşamadan buraya geldik. Yani şimdi hani şimdi bizi dinleyenler için çok basit gelebilir.
Genç
yani
kuşaklar bunu belki kafalarında canlandıramıyor olabilir, değil mi?
Tabii onlar için çok basit gelebilir. Ya işte formalar değiştiriliyor falan, bunun basit bir şey. Ya da futbolcuların formaları tribünlere atıyorlar falan, çok kolay gelebilir. Ama gerçekten bir dönem bu ülkede öyle yani gerçekten sahici formaya sahip olabilmeniz mümkün değildi.
Tabii.
Yani öyle bir şansımız yoktu. İşte Özkan Bey yanınızda. Yani futbola başladığı dönemdeki durumla bıraktığı dönemdeki durum arasındaki farkı en iyi söyleyebileceklerin başında kendisi geliyor.
Birebir müşahede etmiş bir isim olarak.
Bir örnek vereyim de gülelim tabii, biraz. Tabii. Şey vardır işte, 19 Mayıs dış sahalar hocamla mutlaka Ankara'ya geldiği zaman görmüştür. Şimdi orada bir amatör kümede oynuyoruz. Ben o zaman Ankara Gücü'nde oynuyorum işte. Genç takımlarda. Şey oldu. Bir şut attım ben. Şut attığım zaman da öyle çok şut atan bir oyuncu değildim ama pozisyon geldi ve vurdum topa. Şey, Gençlik Parkı tarafından dışarı. İşte. Sonra şey oldu işte, bir arkadaşımızı falan yollamışlar. Ben maçın içinde oynadığım için. O da gidiyor topu almaya. Yedeklerden bir tanesi hemen aradan gidiyor falan. Fakat çok ilginçtir. Kırmızı ışık yandığı için taksi duruyor. Taksici bir bakıyor ki yanında futbol topu var. Bizimki ona yetişene kadar taksi yanıp gitmiş. Geri döndü. Dediler ki top nerede? Hocam böyle böyle. Yani böyle bir şey olamaz.
Aslında karıyı seçtim diyorsun.
Çok gülmüştüm. Bir de şey, profesyonel takımlarda bile durum böyleydi. Mesela şey vardı. Diyelim ki maça çıkılacak. Ankara Gücü'nün biz tabii ki A takım antrenmanlarını da sürekli takip ederdik. Maça 3 tane top götürülür. Şeydir yani. Hani her ihtimale karşı 3 tane. Bir tanesi çok daha kalitelidir. İşte onu genelde Halil İbrahim vardı mesela, Ankara Gücü'nün şeyi de.
En usta sporcular.
O mesela elinde tutar ve bir şeye götürürdü işte başlama vuruşuna falan. Böyle çok imkanlar ki gerçekten çok şey yaptı.
Şimdi yani
çok değişti bir şu sakat.
Öyle de hiyerarşi varmış hocam, var, görüyor var. Musun? Bak yani topu kaptan taşıyor. Enteresan.
Topların üzerinde şeyler.
Yazardı hocam, hatırlarsınız değil mi?
Evet evet, takımların isimlerini yazarlardı. Yani
karışmasın, arada kaybolmasın.
Karışmasın, sonradan onların toplanması. Çünkü gerçekten malzeme konusunda sıkıntı olduğu için o sıkıntıları aşabilmenin yolu biraz da buradan geçiyor. Ay, şimdi durum çok farklı.
Elde olana sahip çıkmaktan geçiyor değil mi?
Tabii. Ama şimdi tekrar bu sakatlık meselesine döndüğümüzde işte hala değişmedi. Evet. Yani orada problem gerçekten fazlasıyla devam ediyor. Yani biz şöyle nitelendiriyoruz. Yani artık bu bir endüstri. Bu endüstride işte sporcular, futbolcular çok fazla kazanıyor. Farklı hayatlar sürüyorlar. Bu buzdağının görünen yüzü, üstü. Hı hı. Bir de aşağısı var. aşağıda durum öyle tecelli etmiyor. Yani oralarda durum çok farklı şekiller alabiliyor. Özellikle de işte az önce Özkan Bey'in örnek verdiği gibi daha altlara indikçe, daha amatöre falan indikçe durum çok daha içten acısı. Özkan Bey de gayet iyi bilir. Yani ben de altyapıda işte amatörde oynadığımız dönemde şunu yaşadık. Arkadaşımızın kolu kırıldı. Orada doktor yok.
Tabii.
Yani doktoru buluncaya kadar, doktor gelinceye kadar zaten olan oldu.
Hocam şeyi de hatırlarsın. Beher gibi bir şey vardı ya, şimdiki soğutucular gibi değil de böyle cam. Çok ilginç bir yerde ayağınıza sıktığınız zaman işte o soğukluğu verir, kısadır. O evet. Beher şeklinde ve cam diyor. Yani.
O kolonya mantığı gibi hani pompayla böyle içindeki sıvıyı alır.
Yani tam evet o aynı mantığı, evet mantığı. Aynen öyle.
Hocam şimdi güncel olduğu için sana onu da soracağım. Bütün bu konuştuklarımızla ilintilendirerek de soracağım. Malum iki milli maç yaşadık. Ermenistan'ı önce geriye düştük, sonra 2-1 yendik. Ama Hırvatistan'da birçok aslında öngörülen kişi sayısı çok fazlaydı ve tam da beklenildiği gibi bir sonuç oldu. Ardından tabii özellikle Kuntz üzerinden ciddi eleştiriler yapılıyor ki ben de bunlara katılıyorum. Hani milli takımın daha her şeye hakim bir isim tarafından yönetilmesine yakınım. Fakat orada başka bir şey söyleyeceğim. Bir Modric örneği verdi yorumculardan biri. Herhangi bir programda şimdi hatırlamıyorum. 38 yaşında bu isim dedi ve hala futbola doydum, işte paramı kazandım, statüm şu bu demeden hala bütün zihniyle, bedeniyle kendini ayakta tutan bir isim. Takımını da ayakta tutan bir isim dedi. Senin o cümlelerinden yola çıkarak bunu sana tekrar yöneltmek istiyorum. Bizim futbolcularımız çok mu erken doygunluk noktasına kavuşuyorlar? Hatta şu örneği de verdi, bu Modric örneğini veren yorumcu. O gün 100. Maçına çıktığı için ödül alan Arda Turan'dan 3 yaş, 4 yaş daha büyük bir isim Modric. Evet. Ve o sahada Arda futbolu bırakalı ne kadar zaman oldu dedi. Yani aslında bütün bunlar, bu sağlık hizmetleri, işte salonlar, statların, onların teknolojik olarak ilerlemesi, imkanların artması, çok artılar. Fakat bir yerde hala bir eksik çok net olarak karşımızda duruyor gibi. Ne dersin bununla ilgili?
Bu burada şunu söylemek gerekiyor. Yani yine dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Yani şimdi futbol bir taraftan basit ama futbolun ortaya koyduklarıyla beraber düşündüğünüzde hakikaten de çok büyük bir hala bizim ülkemiz açısından düşündüğünüzde büyük bir sınıf atlama aracı futbol. Hı hı. Yani iyi bir futbolcu olduğunuzda bugün mesela milli takımda oynayan Cengiz Ünder dün vardı. Fransa'da en çok kazanan 25 futbolcu arasında listede yer alıyor. Hı hı. Şimdi yani düşündüğünüzde hakikaten
aslında böyle baktığında bir çekim merkezi birçok spor dalı bir değil mi? Sırf futbol da değil. Hı hı.
Ama burada şöyle bir problem var. Gerçekten siz aslında anahtarı orada söylediniz. Ya bizim futbolcularımız çok erken, tamam ben artık oldum haleti rüyası içine girdikleri için oradan yürümeye başlıyorlar ve oradan işler değişmeye başlıyor. Halbuki işte Modric örneği, o gün futbol sahada ikinci golün atılmasında işte Modric'in müthiş bir katkısı var. Tabii. Yani vermiş olduğu o akıl dolu pas var ve 38 yaşında olmasına rağmen sahada çıkıncaya kadar ne görev veriliyorsa en iyi şekilde icra ediyor.
Bir maestro bizde gibi ise, takımı da yönetiyor. Tabii.
Yani bizde ise mesela şunu ne yazık ki şunu görmüyoruz. Bakın bugün oynayan milli takımımızdaki futbolcuların büyük çoğunluğu Avrupa'da takımlarda oynuyorlar. Yani bu ölçüde bizde hiçbir zaman olmadı. Yani
aslında baktığında un, şeker, yağ dört dörtlük değil mi? Helva yapacak bir usta lazım.
Ne yazık ki helvayı gerçekleştirecek kişi var mı ondan emin değilim.
Evet işte o.
Yani ben o konuda açıkçası yani bir şöyle söyleyebilirler ya işte tercih meselesidir ama ne yazık ki her defasında yarı yoldan işten geçtikten sonra dönmenin bir anlamı olduğu kanaatinde değilim. Hı hı. Yani burada ya bu iş olmuyordur, olmuyorsa da onun neden olmuyor kısmına odaklanmak zorundayız. Yani mesela biz Şenol Güneş'i Avrupa Şampiyonası sonrasında göndermemiz gerekirken göndermedik ve geç kaldığımız için Dünya Kupası'na gidemedik. Şimdi de benzer bir eğilim içerisinde devam edersek burada Hırvatistan'ın ardından ikinci olma ihtimalimiz Galler'le çekişeceğiz gibi gözüküyor ama Letonya gibi bir takım var. Letonya'yı yenemiyoruz mesela. Böyle bir problemimiz var bizim.
Evet.
Ermenistan'da oynadığımız ilk yarıda hiçbir şekilde göze hoş gelen bir futbolu sergilemedik.
Tabii.
Yani böyle baktığınızda oynanan oyun, futbolcularımızın bu işe kendini vermesi ihtimali, takım olma ihtimalinde bir sıkıntımız var. Son olarak şunu söyleyeyim. Arda Turan Türk futbol tarihinin en önemli futbolcularından bir tanesiydi. Ama ne yazık ki bu kariyeri o şekilde tamamlamadı.
İşte bütün buralarda da hocam yine spor kamuoyu da Özkan'ın vurguladığı, her programda vurguladığı gibi, hani gençler bilebilse, yaşlılar yapabilse diye bir bizim deyimimiz var ya, atasözümüz var ya, bu genç insanlara bu süreçleri çok daha iyi aktarabilecek bir sistemin içinde olmamız gerekiyor. Hani kişilerin, çünkü bunlar hakikaten, bu isimler ülkenin ciddi artıları.
Orada kesinlikle haklısınız ama burada belki birazcık kişilerin kendisini de sadece sportif boyutuyla değil ama aynı zamanda yaşam deneyimi anlamında da yetiştirmesi gerektiği gerçeğini unutmamamız gerekiyor.
İşte ben tam orada bu tür kurumların ve yapıların da devreye girip hani daha doğruyu yön... Çünkü hepimiz genç olduk. Bazen gençlikte insan bazı şeyleri öngöremeyebiliyor. O zaman hocam şöyle yapacağız. Yani bu sakatlık diye yola çıktık. Sporcu psikolojisi dedik ama sohbeti açtı. Aslında bunlar hepsi bir bütünün parçaları. Haftaya gene bu minval üzere devam ederiz. Sana çok teşekkür ediyorum değerli
rica
katkıların
ederim,
için. Görüşmek dileğiyle. Selam sevgili Spor Daima ekibinden Özkan'cığım.
Vaktimiz ne kadar kaldı onu sorayım. Kısa galiba. Şimdi bak, ben bu işin tiyatrosunu yapayım burada. Şimdi biz bir genç takım oyuncusuyken çok iyi bir antrenörle çalıştık. Bana söylediği eleştiriler vardı. Diyordu ki sırtında yük var gibi koşuyorsun. Hiç yerden kalkmıyorsun ki, senin ne zaman ayağa kalktığını göreceğiz. Ne kadar zayıfsın ve ne kadar güçsüzsün. Neden her pozisyonu düzeltmeye çalışıyorsun? Bunlar ergen bir çocuk için belki çok ağır şeylerdi ama çok eğiticiydi.
Dolayısıyla sen bunlara gönül koymuyordun, ders çıkarıyordun.
Asla, çünkü şöyle bir karakter vardı. Ben de diyordum ki bütün bunları halletmeliyim ben. Yani mesela birisi bana deseydi...
Hazır eksiklerimi söyleyen hocam oldu diyorsun.
Birisi bana deseydi ki penaltı atamıyorsun, ben geceler uyuyamıyordum mesela. Böyle bir şey olamaz. Neden atamayayım? Denemeliyim. Belli en azından bir şeyi, çıtayı tutturabilirim. Burada bu söylemlerin hepsinin amacı şuydu. Deminden beri konuştuğumuz şeyleri açıklama adına. Ciddi bir eğitim, aklınıza gelebilecek her türlü sorunu ortadan kaldırmak da çok önemli bir veri. Yani eğer sürekli düşüyorsanız bir yanlışlık vardır, değil mi?
Tabii.
İşte güçlenmeniz gerekir tabii gibi. Bütün bu şeylerin futbolun gerekli...
Ya da sürekli sakatlanıyorsan orada da gene...
İşte şey, tabii ki uyumuyorsundur ya falan, bir sürü bir şey var. Bütün bunların neden olduğunun farkına vardığınız andan itibaren bütün sorunlar da yavaş yavaş... yani daha az karşılaştırmaya başlanıyor. Dolayısıyla bu işin eğitimi çok önemli. Mesela bizde sporcu algısı da çok değişiktir. Mesela bir oyuncu, bir futbolcu sahada 3 kişiyi geçtiği zaman deriz ki müthiş bir oyuncu. Halbuki 3 kişiyi geçmeden sadece bir şey alverle 3 kişiyi
i̇şte
yakarttı.
Modric'in o verdiği pasla 5 kişi geçti top.
Şimdi bakın, eğer siz futbolu bilmezseniz yine sahada kimin kahraman olduğunu da göremezsiniz.
Çok doğru.
Dolayısıyla biz böyle çok cengaver olan, işte sahada kendini yerden yere atan bir takım oyunculara çok beğeniyoruz. Halbuki bu futbol oyunu böyle değil.
Sırf futbol da değildi. Birçok
spor. Tabii Modric'le ilgili de bir şey söyleyeyim.
Son çok hızlı.
Modric 38 yaşında ama 38 yaşına kadar işte futbolun gereklerini yerine getirdi. 4 yıl önce futbolu bırakacağını açıkladı ki üst üste 3 sene Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. Artık bırakacağım derken dediler ki gayet güzel oynuyorsun. Üzerine 2 tane daha kazandı.
Ve belki de daha da yolu açık.
Yani.
O zaman buradan devam edelim haftaya da. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima ekibi olarak TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den canlı yayından seslendik sizlere. Eda Kotanoğlu, Tolga Kökten, Ahmet Talimciler, Özkan Pekesen ve mikrofonun başında Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Boş.